Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Mesele Ekonomi'de yeni bir canlı yayına karşınızdayız. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Biz de o yüzden Mesele Ekonomi olarak canlı yayınlara devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün o beklenen pazartesi piyasalar nasıl açılacak? Hafta sonu ekleme umudu tutuklamasıyla devam eden süreç piyasaları ve ekonomi nasıl etkileyecek? Onları canlı yayında konuşacağız. Konuklarımız Murat Aysan. Murat Bey merhaba.
Merhaba.
Ve Ömer Fırat Gence. Ömer Bey merhaba.
Merhaba.
Sizlerden gelen sorularla da programı yönlendireceğiz. Dediğimiz gibi piyasaları ve ekonomiyi konuşacağız. Ama tabii önce bir genel atmosfer değerlendirmesi yaparım. Bu sırada da zaten yayınımıza katılım da artsın. Evet Murat Bey, size başlayalım. Genel bir değerlendirme alalım. Nasıl yaklaşıyorsunuz bu son dönemki olaylara?
Birincisi tabii ülkem için üzgünüm. Yani gelinen nokta hoş bir nokta değil. Ama tabii bu bir ekonomi kanalı. Dolayısıyla oradan ekonomi tarafına geçelim. Ekonomi tarafında bütün kartların bir daha dağıtıldığı bir yeni bir düzene geçiyoruz aslında. Bütün her şey bir daha kurulacak, bir daha yapacağız. Maalesef bu geçmiş dönemdeki 1-1,5 yıllık belki 2 yıllık süreyi kaybedeceğiz demeyeyim ama önemli ölçüde hedefleri ve gidilen yolu değiştirmek zorunda kalacağımız bir dönem oluşmuş olacak. Ben Cuma günü bir yurt dışı yatırımcıyla konuşuyordum. İlginç bir şey söyledi. Bu noktadan itibaren riskleri ölçmekte çok zorlanacaklarını, ölçemedikleri riskleri almakta da çok zorlanacaklarını, bu noktadan itibaren gelinen noktanın büyük bir belirsizlik olduğunu söyledi. Aslında tam olarak da durumu anlatmak için güzel bir tanım bu. Belli olmayan bir yeni sayfa açılıyor önümüzde. Bu sayfayı değerlendirmek gerekecek.
Bakın bize konuşacağız sayfanın içinde ne olabilir, ne ihtimalle çok, ne ihtimalle az diye. Ömer Bey, siz ne diyorsunuz son dönemki ara, son hafta hatta?
Murat'ın söylediklerine katılıyorum. Ben de ülkem adına üzgünüm, kırgınım, kızgınım. Zira yapılması gereken ve özellikle ekonomi tarafında atılması gereken adımlar bir belliyken, bunu senelerdir söylerken bunların hepsi bir kenara itilip tekrardan yeni baştan çıktığımız noktayı ben artık şunu benzetiyorum. Biliyorsunuz Yunan mitoloji tarafında Sisyphos diye bir tanrı vardır. Taşı yukarıya kadar taşır. Ondan sonra o taşla birlikte tekrardan dağın eteğine döner. Dağın eteğine dönmüş durumdayız yine. Koskoca taşı taşıdık, inanılmaz eforlar sarf ettik, toplum olarak büyük bedeller ödedik, büyük faiz yüklerinin altına girdik, borç stoğunu arttırdık. Her ne kadar borç stoğunu gayri safi milli hasıla olarak hep düşük söyleniyor ise de bundan sonraki dönemde zaten yayında konuşacağız onları. Faiz yükü olarak önemli miktarda bir faiz yükünü gelecek nesillere aktardık. Benim endişe ettiğim başka bir nokta daha var. O noktada açıkçası bugünün çocuklarının geçirdiği travma önümüzdeki dönemde büyük bir olasılıkla bizi çok negatif etkileyecek. Ekonomik anlamda, verimlilik anlamında, yaratıcılık anlamında benim en endişe ettiğim şey bu.
Şimdi seyircimizden soru rica ederim. İşte finansal piyasaları konuşacağız. İki tane çok değerli, çok uzman isim var. Biraz da insana gelmesini beklerken size bir şey sorayım. Siz bu dönemde yaşamışsınızdı profesyonel hayatınızda. Yani Türkiye'de çünkü sıklıkla bu tür türbülanslar oluyor. Şimdiye kadarki olan, tabii yani yarın ne karşılaşırız bilmiyoruz ama bugünkü türbülansı geçmişte karşılaştığınızda ne gibi benzerlikler, ne gibi farklar görüyorsunuz?
Ben 1994'teki krizle başlayalım. Aslında ondan evvel piyasanın ilk gördüğü buna benzer tam dış etki olarak söyleyeyim. Bir körfez krizimiz var bizim. Körfez krizinden sonra 1994 var. Orada faizler böyle 1000'e falan çıkmıştı. Arkasından bir Rusya krizi var. Öyle geliyoruz tabii. 2001 var vesaire falan filan. Bunların hepsi ani şok halinde gelen genel olarak krizlerdi. Ve sadece finansal piyasalarla ilgiliydi. Dolayısıyla sosyal hayatımızı ve bunun dışındaki düzeni çok etkilemiyordu. Bu seferki tabii bu finansal piyasaya gelen kriz siyaset tarafından geldi. Dolayısıyla ilk önemli fark orada. İkinci önemli fark, tabii o zaman ekonomi çok küçüktü. Mesela IMF gelip bize 20-30 milyar dolar verirse ülke tamamen düzlüğe çıkıp uçup gidiyordu. Bir de bir düzen kuruyordu. Bugün 20-30 milyar dolarla yani Merkez Bankası'nın geçen hafta sattığı dövize bakarsak hani böyle bir şey mümkün değil. Çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Bunun dışında tabii örneğin bankacılığımız büyük, ekonomimiz büyük, birçok şey çok büyük. Dolayısıyla geçmişten en önemli farkı birincisi bambaşka bir yani siyasetin sürüklediği bir ekonomik durum var burada. İkinci önemli de eskiyle karşılaştıramayacak kadar büyüğüz.
Bir seyircimiz demiş ki Ömer Bey, en kötü siyasi krizler çünkü uzun sürüyor. Katılır mısınız?
Haksız değil, doğrudur tabii. Çünkü demin Murat özellikle yayının başında belirttiği gibi finansal krizleri belirli bir risk atfederek fiyatlayabilirsiniz. Şimdi bunu ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi sistematik risk, diğeri de sistematik olmayan risk. Yani finansal krizler sistematik olmayan risk tarafında bir veya birkaç bankanın veya birkaç kuruluşun ortaya çıkartmış olduğu problemler dolayısıyla inişi çıkışlı piyasada bu risk algılamasının arttığı dönemlerdir. Ama siyasi krizlere geldiğiniz zaman ülkenin genelini etkileyen, sistematik bir risk haline gelen, hemen hemen herkes tarafından iliklerine kadar hissedilen bir durum ortaya çıkar. Yani yine demin Murat söylerken geçmiş dönem hafızalarımı ben birazcık şey yaptım, tazeledim. Hani farkı neydi diye. 1994 yılındaki krizde, özellikle 2001 yılındaki krizde en büyük borçlu kamuydu. Yani özel sektörde öyle çok ciddi miktarda risk yoktu. Ben şimdi bugün bakıyorum, özellikle özel sektörün şu ana kadar geçmiş 2018 yılındaki neredeyse 200 milyar dolarlara kadar gelmiş short pozisyonu bir ara 74 milyarlara kadar kapanmıştı. 6 numaralı grafiği koyabilirsek. Buradan Aralık sonu itibariyle 142 milyar dolarlara kadar geldik yine. Şimdi burası ciddi bir risk. Özellikle de kısa vadeli şirketlerin döviz varlıklarının 65 milyar dolarlardan son dönem 16 milyar dolarlara kadar inmiş olması ve bir sene içerisinde ödenecek veya rol edilmesi gereken borçluluk rakamlarına baktığınız zaman da burada da ciddi bir problem var. Şimdi bu veriler Aralık ayı itibariyle bunun üzerinden bir 3 ay daha geçti. Bunun üzerinden geçen 3 ay sonrasında açıkçası 7. grafikte sanıyorum 180 milyar dolara kadar çıkmış bir döviz kredi büyüklüğü var. TL kredilerin pahalı olması dolayısıyla bugün itibariyle şirketler gelmiş olduğumuz noktada ciddi bir döviz yükümlülüğünün altına girmiş durumda. Ve global konjonktüre baktığınız zaman da ihracat potansiyeli olarak bizim majör partnerimiz Avrupa'nın içinde bulunmuş olduğu durum. Gerçi onlar bu işin içerisinden çıkabilmek için savunma harcamalarını artırıyorlar. Bunun yanında işte ekonomiyi canlandırmaya çalışıyorlar ama bunun gecikmeli etkilerini biz çok daha sonra göreceğiz. Kurdaki özellikle büyük dalgalanma burada önemli bir belirsizliği ortaya koyuyor. Şimdi yine risk demeyeceğim, belirsizliği. Çünkü sistematik bir riskle karşı karşıyayız. Yani yurt dışından buraya en azından gelecek olan fonları önümüzdeki 3 ayda falan unutmak lazım diye düşünüyorum ben. Ortalık bir hani toz duman durulsun diye bekleyebilirler belki. Ama yani buradaki şunu da söylemek lazım. Bununla ilgili bir tweet de atmıştım ben hatta. Sizin yayınlarınızda da çok söylüyorum. Riski fiyatlarım ama belirsizliği asla. Şimdi benim kafamdaki soru işaretleri şunlar. Şimdi finansal piyasalarda şirketlerin durumu buyken, sanayi üretimi belliyken, talep koşulları belliyken fiyatlama davranışları ne olacak? Fiyatlama davranışlarının sonucunda enflasyon beklentileri nereye evrilecek? bu enflasyon beklentilerinde Merkez Bankası yeni bir enflasyon hedefi koyacak mı ki dün akşam yapılmış olan toplantıda verilen sinyallerden bir tanesi de buydu. Muhtemelen Merkez Bankası yeniden bunu gözden geçirecektir diye düşünüyorum. Peki bundan sonra kısa vadeli faizler buralarda mı kalacak? Bireylerin döviz talebi nereye gidecek? Bunların hepsi büyük soru işaretleri. Daha henüz o toz duman tam olarak inmedi aşağıya.
Şimdi toz duman demişken önce kısa vadeli sonuçlarından bahsedelim. Yani işte bugünkü ve bu haftaki. Sonra dediğiniz gibi de orta vadede ne olacağını konuşacağız. Serkan Bey'in sorusu var. Alınan tedbirler borsayı da sakinliği sağladı mı diye. Şimdi SPK ve Merkez Bankası hafta sonu birçok adım attı, görüşme yaptı, toplantı yaptı. Bugün çok sert piyasa hareketi açılması bekleniyordu ama nispeten görece yok, pozitif açıldı. Siz bu iki yani hem SPK hem de Merkez Bankası hafta sonu adımlarının piyasayı sakinleştirmek üzerine nasıl bir etki yarattığını düşünüyorsunuz?
Şimdi birincisi esasen geçen haftanın en kritik günü Cuma günüydü. Çünkü hafta sonu pozisyonla yatmak istiyor musunuz? Yoksa pozisyonlarınızı azaltmak ya da kapatmak mı istiyorsunuz? Dolayısıyla en büyük piyasa etkisini gördüğümüz gün Cuma'dır. Bundan sonraki göreceğimiz piyasa etkileri daha hafif olmak zorundadır. Bu bizi aldatmasın. Yani bugün daha hafif geçebilir ama buradan sonra ne olacağını bilmek mümkün değil. Birincisi aslında sorunun bundan sonra olacakları, yakın gelecekte olacakları kestirmek mümkün değil. Hem piyasadaki belirsizlik nedeniyle ve gerçekten kimse de bilmiyordur bunu. Dolayısıyla bir tahmin yapmak çok zor. Ama demin dediğim gibi bütün yani piyasadaki bütün her şey bir daha dağıtılacak. Bütün kartlar bir daha dağıtılacak, bu kesin. İkincisi bir hasar tespiti yapmak zorundayız ki buradan sonra ne olacağını bir ölçebilelim. En azından bazı varsayımlar yapabilirim. Hasar tespiti yapmanın zamanı bu Cuma günü. İki nedenle Mart ayını bir kapatacağız. Bir Mart ayını hem ayı kapatıyoruz hem de ilk üç ayı kapatıyoruz. Bu birçok açıdan önemli. Örneğin şirketler bu kadar borçluyken kurla beraber borçları nereye gelecek de dahil olmak üzere bir şu Mart ayını bir kapatıp bir hasar tespiti yapmamız lazım. Onu da Cuma günü yapacağız. Bir de Pazartesi, Salı bayram nedeniyle tatil, Çarşamba günü açılacağız. Dolayısıyla hasar tespiti yapmak için yeteri kadar da zamanımız olacak ama bundan evvel yapılan hasar tespitleri ve varsayımlarda zorlamalar olacaktır diye düşünüyorum.
Peki sizin hasar tespitte bir ön tahmininiz var mı?
Ben enflasyona falan oralara falan gelemiyorum. Çünkü enflasyondan daha büyük dertlerimiz olacak. Oradaki hasar tespitinde mesela Türkiye'de yerleşikler, bireyler ve kurumlar kurla ilgili varsayımlarını nereye taşıyacaklar? Kredi faizleri dahil olmak üzere piyasanın dinamiklerini etkileyecek dengeler nerede oluşacak? Ondan sonra gideceğiz bir enflasyona bakacağız. Ama öyle gözüküyor ki eskiden belirlediğimiz, konuştuğumuz hedefler artık geçerli değil. Yani kur ve faizde artık geçerli değil. Bütün bunların sonunda örneğin kamunun borçlanma maliyeti, toplam borç yükü, neyle borçlanacak, döviz mi borçlanacak, TL mi borçlanacak, piyasa ne olacak falan onları göreceğiz. Burada tabii Merkez Bankası önemli bir rol üstlendi. Ben Merkez Bankası'nın seçimlerden beri yaptıklarını çoğunu diyeyim. Yani 10 taneden 8 tanesini, 9 tanesini. Diğerlerini de tam anlayamadım. Ama muhakkak onun bir nedeni vardır. Beğeniyorum. Yani iyi şeyler yaptıklarını düşünüyorum. Ama sadece Merkez Bankası'nın yaptıklarıyla bir yere varmak mümkün değil. Dolayısıyla yeni dengeleri ve hasar tespiti. Yani hasar tespitini Cuma akşamı yapacağız. Yeni dengeleri de gelecek Çarşamba günü göreceğiz. Ondan evvel bir şey söylemek için çok erken. Her şey çok değişebilir. Kaldı ki başka aksiyon, başka şeyler de olabilir.
Tabii. Dediğiniz doğru. Sonuçta devam eden bir
siyasetin tetiklediği başka şeyler de olabilir. Onu bilmiyoruz.
Tabii onları biz şu anki şartlar altında konuşuyoruz. Ömer Bey, size de hasar tespitinizi sorayım. Ön tespitinizi. Ondan sonra biraz daha hem faiz hem de döviz üzerinde ayrı sorularım olacak.
Ben hani bu işin içerisinde biraz izleyen biri olarak şöyle söyleyeyim. Aralık ortasında açılmış pozisyonların şu anda karlılıklarının tamamen ortadan kalktığını ve şu anda zarara geçtiklerini evet. görüyorum. Bundan yaklaşık 60-70 gün önce açılan pozisyonlar suyun altında. Veya alınmış olan döviz kredileri tamamen şu anda Türk lirası faizler anlamında neredeyse %45-50'li rakamlarla borçlanmış olan rakamların neredeyse yanında veya belki daha da üzerinde. Şimdi hasar tespiti olarak eğer sadece kur tarafını göz önüne alacaksak eğer Mart sonunda biz hani koskoca 3 aylık süreç boyunca hemen hemen hiçbir şey yapmamışız diyebiliriz. Daha önce alınmış olan kredilerde de maliyetler tekrardan yükseldi. Bunların yansımalarını göreceğiz büyük bir olasılıkla. Önümüzdeki süreç içerisinde bu maliyet yansımaları da bir sonraki dönemde özellikle ithal girdiyle üretim yapan şirketler açısından da yeniden bir fiyatlama konusunda oturup karar verme aşamasını beraberinde getirecek. Daha erken bunları görüyorum. Özellikle siyaset tarafında yaşanacak yeni bir takım gelişmelerle birlikte toplum tarafında yaşanacak bir takım gelişmelerle birlikte ki şunu söylemekte fayda görüyorum ben. Dün yapılmış olan seçim 15 milyona yakın insanın gidip sandıkta bir şekliyle oy kullanmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vermiş olduğu destek ilk sinyali olarak erken seçim tarafındaki sinyali bence verdi. Bu baskıyı en azından şu anda iktidara hissettiriyor diye düşünüyorum. İktidar herhangi bir şekilde bunu şu anda bu mesaj olarak almıyor olsa bile. İlerleyen aşamalarında siyaseten bunun ekonomiye yansımaları da bütçe tarafından tekrardan bizi dönüp vurabilir. Enflasyon konusunda ve fiyatlama davranışlarının bozulması konusunda bunların bence önümüzdeki dönemde dikkate alınıyor olması lazım diye düşünüyorum. Zira şunu söylemek lazım. İkinci grafiği getirebilirsek eğer, ben dolar TL kurunun seviyesinden daha ziyade...
En çok o merak ediliyor.
Yani Merkez Bankası'nın da buna baktığını biliyoruz. Neredeyse 2024 Mart seçimlerindeki seviyelerin bir aydan bir yıla kadar bütün vadelerde patladığını görüyoruz. Yani şu açıkçası daha önce sizin programlarınızda hep hesaplamasını yapmış olduğum hani TL mi, TL'de mi duralım, dolarda mı duralım şeyinde artık riske ayarlanmış getiri olarak yatırımcının böyle bir hani bıçak sırtının da ötesinde Türk lirasında durmanın ciddi bir risk olduğunu gösteren önemli bir grafik bu bir. İkincisi fiyatlama davranışları itibariyle Merkez Bankası'nın hep kuru baskı altında alarak fiyatlar tarafında belirli bir stabilite sağlamasının ötesinde özellikle üreticinin, fiyatlama yapan kişilerin kafasında ya yarın öbür gün dolar kuru ne olur'u resmetmesi bakımından da önemli bir risk. Bu kadar yüksek bir volatilitede mevcuttaki spot kurunda nasılsa buraya müdahale ediyorlar. Etmiş oldukları müdahale sonucunda da kur buralarda kalıyor diye bakamayız. Bir gün itibariyle bir riskin ortaya çıkarttığı şey de %10,5-11 civarında değer kaybı. Sonra %5 civarında değer kazancı. Önemli bir oynaklık fiyatlamalarda bütün her şeyi değiştiriyor. Özellikle sanayi kesimi açısından, üretici açısından diyebiliriz yani.
Şeyi konuşacağız, şirkette üzerindeki nasıl bir hasar yaratacağını. Ama Murat Bey ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Merkez Bankası ve iktidar döviz konusunda hassas. Ona biliyoruz zaten geçmişte yaşananlar dolayı. Ve dövizdeki atağı kesmek için de işte faiz sırrını kullandı mı? Yoksa gösterdi ama istediğim zaman kullanırım mı dedi. Dövizin müdahalesini ekonomi yönetimi nasıl değerlendiriyorsunuz şu ana kadar? Özellikle faiz bacağında.
Şimdi dediğim gibi ben Merkez Bankası'nın genel olarak attığı adımları beğeniyorum. Bir kere eskiyle hiç karşılaştırılmayacak bir yerdeyiz. İkincisi yapılanların Mehmet Şimşek'in söylediği gibi hani rasyonel politikalara geçilmiş ve oradan itibaren devam ediyor. Ve bunun aynadaki karşılığının da Merkez Bankası olduğunu görüyorum. En azından ben böyle düşünüyorum. Şimdi gelelim faiz tarafına. Tabii eski ile yeni arasındaki en önemli fark bir tanesinde enflasyon 70'lere 80'lere giderken faiz indirilip bir de herkese kredi veriliyordu seçimlere giderken. Şimdi böyle bir durum yok. Dolayısıyla aynı sonucun oluşması bambaşka nedenlerle olabilir. Zaten bu söylediğimiz şeyin adı da belirsizlik. Çünkü oluşup oluşmayacağını bilmiyoruz. Oluşabilir, bambaşka nedenlerle alınmış bir karar olabilir. Ekonomik değil o. Ama buradan sonra Merkez Bankası öyle görünüyor ki faiz arttırma konusunda çekimser davranmayacak. Nereye kadar gidebilir? Bunu göreceğiz. Birkaç tane konu var netlemesi gereken. Birincisi, bugün biliyorsunuz Merkez Bankası bir ihale yapıyor. İhalenin miktarı küçük geldi. Mutlaka bunun bir nedeni vardır. Uzun vadeli bekliyordu piyasa, 91 günler falan filan. Tabii hazinenin borçlanmasını etkileyecek çok büyük bir parayı çekmek istemeyeceklerdir. Dolayısıyla Nisan içine yayılacaklarını tahmin etmiştim ben. İkincisi, bu stopaj işinin gözden geçirilmesi lazım. Yani faizler yükseliyor ama orada bir stopaj var. Tabii bireyler o stopajı da düşünerek kararlarını veriyorlar. Dolayısıyla ben bu hafta içinde en azından bu stopajla ilgili bir faiz tarafında zorlanırlarsa ikinci silah olarak stopajın çekileceğini düşünüyorum. Üçüncü olarak da Merkez Bankası'nın kısa vadeli faizleri 50'nin üstüne çekebilir mi, ona bakacağız. Eğer çekebilirse finansal olarak kurun çok yükselmesinin önüne bir engel koymuş olur. Ama tabii ya 46'da duracağız, stopaj da orada duracak vesaire ise o zaman hani piyasanın dengelerini göreceğiz. Yani öngörmek çok zor. Ama cuma günü yetmedi 46. Bakalım bugün yetecek mi?
Tam onu söyleyeyim.
Bugünkü müdahaleyle şimdilik panik yapmayan yatırımcı açısından herhangi bir aksiyon almaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani bu gibi şeylerde, durumlarda özellikle yatırımcı panik yaptığı andan itibaren para kaybediyor. O nedenle bugünkü yüklü müdahalenin olduğunu da biliyoruz şu anda. O yüklü müdahale içerisinde büyük bir olasılıkla biraz bekle gör diye geriye çekilmiş bir yatırımcı kitlesi vardır diye tahmin ediyorum ben. Burada önemli olan noktalardan bir tanesinin ben kısa vadeli faizler özellikle kuru dengelemesi ve kuru belirli bir yerde çıpalaması açısından önemli, doğru. Ama daha henüz enflasyon tarafında nereye evrileceğimiz konusunda kimsenin bir fikri olmadığı için demin de konuştuk. Hani 50 mi, 46 mı, 65 mi bilmiyoruz. Yani bu hasar tespiti ortaya çıktıktan sonra portföy tercihlerinin nereye evrileceği konusu bence Merkez Bankası'nın gözden geçirmesi gereken ikinci nokta olacak. Fakat önümüzde şöyle bir resim var. Yabancı, tahvile giren yabancı kolunu kesti, stop loss'unu yaptı ve gitti. Burada birinci grafiği eğer ekrana getirebilirsek.
Gidebildi mi? Çünkü hayır. Hacimlere baktığımızda hayır, çok küçük bir hacim gözüküyor. Tabii. Üç günlük hacim çok küçük.
Tabii. Yani yok, gidemedi. Yani geldi grafik. Gidemediği yerde de beyaz 2 yıllık, sarı 5 yıllık ve yeşil 10 yıllık tahvil faizimiz. 2 yıllık tahvil faizimiz 44.60'daydı. Bugün de hemen hemen aynı yerlerde. 5 yıllık tahvil faizi 39.19'du. Sabahleyin 39.70'lere kadar yine çıktı. Yani kurda belirli bir miktar belki durulma var. Özellikle satış anlamında ama burada 5 yıllık tahvilde hala satış devam ettiğine göre çıkılamayan pozisyonların çıkılmaya çalışıldığı yerde, daha da yukarıya gittiği yerde neredeyse 40'lara yaklaştık. Ve 10 yıllık tahvil faizinde de Ocak ayının sonunda 26.70'leri gördükten sonra bugün geldiğimiz nokta 33.38, 33.5'lara kadar gelmiş durumdayız. Benim yine hep üzerinde söylediğim, üzerinde vurguladığım uzun vadeli özellikle enflasyon bekleyişleri açısından da sürekli olarak parametre olarak takip ettiğim bir grafik daha var. 11. grafik. 5 yıl 5 yıl faizler nerede? Evet. Yani uzun vadeli özellikle bunu ekrana getirebilirsek yani. Buradaki dramatik yukarıya doğru çıkışın uzun vadeli enflasyon beklentilerinde de ne kadar ciddi bir bozulma olduğu gözler önüne seriliyor. O nedenle tabii likitte koşullarının sağlandığı yerde belki bu miktar bir miktar daha aşağı gelebilir ama şunu söylemekte fayda var. Yani biz 2023'ün en azından sonunda hani beklenti olarak ya bu enflasyon inecek galiba dediğimiz noktadan çok daha uzak bir noktaya, trend olarak sürekli olarak yükselen ve bugün itibariyle geldiğimiz %27.81'lere kadar geldiğimiz bir süreç var, bir seviye var. Bu bana açıkçası genel hatlarıyla birçok kazanımın geriye verildiğini, tekrardan belki kazanımların olunacağını ama mevcut politikalarla sürdürülebilir olmadığını gösteriyor.
Sizce sürdürülebilir mi?
Şöyle söyleyeyim, yeni seviyelerle beraber hayatımız devam edecek. Böyle bakarsak tabii sürdürülebilir ama eski dengelerle sürdürülmesi mümkün değil. Ya da eski hedeflerle sürdürülmesinin mümkün olmadığı açık. Bu belirsizliği nasıl fiyatlayacak piyasa? Dediğim gibi bence bayramdan sonraki çarşamba günü, perşembe, yani o bayramdan sonraki birkaç günde anlayacağız. Ondan evvel şu anda yaralarımızı sarıp hasar tespiti yapacağız. Ama bonolar tarafı tabii önemli, yabancıların elinde önemli miktarda tahvil vardı. Onları zaten işlem hacminden, hem borsadaki işlem hacminden hem de borsa dışındaki işlem hacminden çarşamba, perşembe, cuma günü görüyoruz. Öyle bir miktar falan satmış durumda değiller. Yani büyük bir ihtimalle satabildikleri %5 ile %10 arasında bir şey. Çünkü hepsini yabancıların da satmadığını tahmin ediyoruz. Tabii oradaki likit de kayboldu. Kaybolmasıyla beraber bazı piyasalar da kayboldu. Ne gibi? Şimdi bir yabancının gelip uzun vadeli tahvil falan almasını buradan beklemek çok zor. Yani bunun her şeyin bir fiyatı vardır ama fiyat büyük bir ihtimalle bugünkü fiyatlar değil. Önümüzdeki dönemde. İkincisi, bireyler aslında faizlerin düşeceğini düşünerek tahvil bono fonu alıyorlardı. Orayı da kapattık.
Orayı defalarca uyardık, dikkat edin. Yani burayı yakından izlemiyorsanız almayın diye ama... Bana gelen mesajlarda hep şunu görüyorum ben, sizi dinlemedik, aldık, battık. Bazıları da böyle söylüyor.
Yani orası ama önemli olan hani kazanıp kaybetmek ayrı bir dünya ama buradan sonra birisinin gidip onu alması lazım ki fonun da gidip uzun vadeli tahvil alması lazım. Üçüncüsü, para piyasası fonlarına bile rezervasyonla bakar oldular. Çünkü onun da %10'unda kısa vadeli ya da kısa vadeli faizlere bağlı bir şeyler var. Oradaki likitte bile kayboldu ve aniden kayboldu.
Yani 9. grafik mesela senin tam söylediğin noktada bence devreye girse çok iyi olur. Çünkü 17 Mart'tan 20 Mart'a 100 milyarlık bir azalış var burada. Ne kadarının değer kaybından kaynaklandığını, ne kadarının gerçekten çıkıp dövize yöneldiği konusunda hani... 3 aşağı 5 yukarı bir fikrimiz var. Yani oradaki kırmızı çizgideki kırılmayı hep birlikte görüyoruz. Orası 1 trilyon 459 milyardan 1.350'ye düşmüş bir para piyasası fonu büyüklüğünü gösteriyor. Bu serbest para piyasası fonları bu işin içerisine dahil değil. Bir de oradan da çıkış muhtemeldir ki oldu diye tahmin ediyorum. Döviz tarafında da tam resmi görmüyoruz döviz mevduatlarında. Ne kadarlık bir döviz mevduatı artışı olduğu özellikle 18'inden itibaren orada ciddi bir başka bir nokta. Evet.
Tabii bir diğer şey mesela bütün bu hafta boyunca Viyop'taki kontratlara bakarsak orada da hani piyasa deyimiyle bayağı bir kol kesen oldu. Yani bir anda gitti bazı vadelerde alıcı kalma. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Çarşamba sabahı bu kurlar hızlı bir şekilde bir ara yukarı gitti. Yani 41.5'a. Bir ara en yakın vadeli dolar Viyop kontratında hiçbir satıcı kalmadı. Yani ekran sıfırlandı. Çok kısa sonra gelmeye başladılar ama yani ben size şöyle söyleyeyim. Onu gören birisinin bir daha pozisyon alması, yani bir daha tuşa basarken çok dikkatli olması gerekir.
Doğru, kesinlikle, kesinlikle. Yani özellikle likiditenin kaybolmuş olduğu dönemlerde de kısa vadede de çok ciddi büyük panikler yaşanıyor. Bu kısa vadeli büyük paniklerin en büyük göstergelerinden bir tanesi de Londra piyasası. Londra piyasasında da özellikle kısa vadeli faiz oranlarının üçüncü grafiği de getirebilirsek nerelere kadar gittiğini de görmek açısından çok önemli diye düşünüyorum. Tabii bir taraftan da şunu da gösteriyor bu aslında. Beyaz çizgi Bir ara binleri falan vurdu overnight'ta. Ama ben genelde bir haftayı bir referans noktası olarak alıyorum. 135'ler civarında. Bu şu anlama geliyor. Demek ki Londra'daki bütün yatırımcıların çoğunluğu swap'la bir haftadan öteye fazla da pozisyon almamışlar. Çok büyük bir kısmı oraya yığılmış. Aniden kapıdan çıkmak istedikleri zaman geldiğimiz nokta faizin Londra piyasasında anormal derecede yukarılara gittiği. Buna rağmen dolar TL'deki talebi de durdurmadığı yönünde.
Şimdi tam da onu soracağım. Murat Bey, sana size şöyle sorayım. Şimdi seyircilerimizde çok kendi arasında tartışılanlar da var. Bu işte Türkiye'nin son dönemdeki özellikle yüksek faiz ve döviz kurunun stabil olması sebebiyle carry trade ve sıcak paranın geldiğini biliyoruz ve bunun işte rezervler üzerinde, ekonomi üzerinde, piyasa üzerinde etkisi var. Yabancı gitti mi? Ne kadar gitti? Bu bizim için çok mu önemli? Ve geri dönerler mi? Yabancı yatırımcı gözüyle baktığınızda Türkiye şu anda ne mesaj veriyor onlara?
Şimdi birincisi yabancılar demin dediğim gibi hani benim tanıdığım yabancı yatırımcının söylediğini bir kez daha söylemekte yarar var. Ömer de aynısını söyledi. Hani riski fiyatlarız. Her şeyin bir fiyatı vardır. Belirsizliğin fiyatı yok. Çünkü öyle bir fiyat olmaz. Dolayısıyla diyor ki burada bir belirsizlik var. Bu belirsizlik netleşinceye kadar geri gelmeleri, yeni pozisyon almaları pek makul gözükmüyor. Ufak tefek böyle hedge fundlar falan filan çok küçük pozisyonlar alabilir ama biz onu hissetmeyeceğimiz kadar küçük pozisyonlar. Birincisi bu. İkincisi buradan itibaren içeride kalan yabancılar var. Çünkü yabancıların bir bölümü evet borsada ama önemli miktarda tahvil almış olan var. Başka enstrümanlara girmiş, bu üç günde hala çıkmamış olanlar da var. Bunların yavaş yavaş gittiğini göreceğiz. Eğer şöyle bir değişiklik olmazsa bu aldıkları pozisyonda aniden çok yüksek kazanç oluşturacak bir başka piyasa düzeni oluşmaz. Örneğin böyle olacak diye söylemiyorum. Yanlış anlamaya neden olmayayım ama faizin çok yükselmesi ve kurun sabit kalması. Ha tamam ben bugün değil 5 gün sonra 10 gün sonra bir hafta sonra çıkayım ya hiç olmazsa biraz daha kalayım diyebilirler mi? Pek sanmamakla beraber diyebilirler. Yani biz yavaş yavaş yabancıların çıktığını göreceğiz. Bunu değiştirmek için ekonomi yönetimi önemli miktarda adım atacaktır. Ne kadar ikna olacaklarını da göreceğiz. Ama dediğim gibi yani geçmişi unutalım. Geçmişte söylediklerimizi yani salı günü söylediklerimizi, pazartesi, geçen pazartesi söylediklerimizi unutalım. Şimdi yeni bir tane düzen kuruluyor. Dediğim gibi bir hasarı tespit edeceğiz. Her gün elimizde bir hesap makinesi bir hasar tespit edeceğiz. Gelecek çarşamba günü de bir daha kartları dağıtacağız ama büyük bir ihtimalle çok çok az yabancı göreceğiz veya görmeyeceğiz. Yakın gelecekte.
Kaldık yine biz bize o zaman. Ne demek bu?
Ya biz bize kaldık ve kalan kişilerin şu anda portföy tercihleri ne yönde evrilecek hep beraber ona bakacağız. Yani ben özellikle 8. grafiği bir ekrana alabilirsek burada aslında özellikle bireyler tarafında çok da önemli yapısal bir değişikliğin olmadığını uzunca bir süredir söylüyorum. Yani Mayıs 2023 yaklaşık olarak 130 milyar dolar civarında bir bireysel döviz mevduatı var. Bugün geldiğimiz nokta yine 130 milyar dolar. Hani şunu söyleyebiliriz, altın artışından kaynaklandığı kur tarafının etkisi var vesaire diye ama bu verinin 17 Mart tarihi itibariyle olduğunu ve bugün açıklanacak verilerle birlikte gecikmeli geldiği için bunun daha da yukarıya gideceğini ve bizim Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yabancı para mevduat düzeyini en azından bireyler anlamında geçtiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Şirketler açısından baktığımız zaman orada yine bir takım regülasyonlar dolayısıyla kısıtlamalar var tutabilecekleri şey. Buralarda da bizim o off balance sheet dediğimiz tarafa birazcık bakmak lazım. Orada açılmış pozisyonlar kapanacak veya mevcuttaki riskler hedge edilecek mi? Ama şu bir gerçek. Biz Ocak 2024'teki yani geçen senenin başındaki DTH düzeyinin altına şu anda gelememişiz gözüküyor. Bu açıkçası portföy tercihlerinde yerellerin ne yöne evrildikleri konusunda bize bir ışık tutuyor ki üstüne üstlük DTH tarafında inanılmaz düşük faiz oranlarının geçerli olduğu bir yerde ki DTH'ın da neredeyse %80'i vadesiz mevduatta duruyor gibi bir pozisyon var. Bunun ötesinde en son verilere bakmadım ama şunu bir gerçek. Geçtiğimiz programda özellikle Kerim'le yapmış olduğumuz programda bunu dile getirdik. Yabancı para cinsinden fonlar da Mart ortası itibariyle sene başına göre yaklaşık bir 4,5 milyar dolarlık daha artış trendi içerisindeydi. Muhtemelen burada da bir miktar daha artış göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bize bunun gösterdiği şey nedir? Türkiye dolarizasyona tekrardan geri dönüyor maalesef.
Ben de üstüne Ömer'e bir ek yapayım. Tabii önemli trend değişikliklerinden bir tanesi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de belirsizlik ya da risk arttığında herkes en kısa vadeye yığılıyor. Dolayısıyla eskiden belli bir yaşın üstündeki yatırımcılar hatırlarlar. Overnight repo diye bir şey vardı. Hazine bonoları ortalama 3-4 ay satılırdı. Onları alıp gecelik 3 aylık şey gecelik 2 günlük 3 günlük falan repolarla fonlardık bankacılar olarak. Aslında mesela yatırım fonları, para piyasası yatırım fonları buna çok iyi bir örnektir. Aslında herkes bütün bu riskleri ve belirsizliği en kısa vadede yönettiği araçlar onlar. Büyük bir ihtimalle bu tür araçlar oluşacak. Yeniden vadeye gitmek zorlaşacak. Hazinenin borçlanma maliyeti açısından ve hani uzun vadeli sabit faizli tahvil satmak açısından çok iyi bir gelişme değil. Bunun sonuçlarını da büyük bir ihtimalle Nisan'da göreceğiz.
Yani bunun tam aslında özellikle de yabancı para cinsinden bir göstergesi olan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i, 4. grafik bize maliyetinin önümüzdeki süreçte nasıl dramatik olarak bu son 3 gündeki gelişmelerle birlikte yansıdığını gösteriyor. 328'lere kadar çıkmış bir CDS'imiz var burada. Aslında bu resmi daha da net görebilmek için 5 numaralı grafiğe bakacak olursak Murat da çok iyi bilir. Biz hep verim eğrisi üstünden konuşuruz. Verim eğrisi nedir, verim eğrisi nedir diye. Kırmızı verim eğrisi bundan yani senenin başındaki Eurobond verim eğrisi. Kısa vadelerde bile Fed'in yapmış olduğu faiz düşüşüne rağmen risk algılamasında nasıl bir artışın söz konusu olduğunu ki 5-10 yıllık faizlerde de yaklaşık 50 bas puanlık birer faiz artışı ki burada da şunu da söylemek lazım parantez içerisinde yerli yatırımcının hala Eurobond'a talebinin olduğu yerde bu kadar yukarıya gidiyor. Yani burada bir yabancı yatırımcının da aslında bir pozisyondan çıkışı görünüyor diye düşünüyorum ben. Bu tarz fiyat hareketleri dolayısıyla Eurobond fonlarının veya serbest Eurobond fonlarının da bundan negatif etkilenme ihtimali son derece güçlü. Buraya da dikkat etmek lazım. Yani bu durum önümüzdeki süreç itibariyle bu hasar tespitinin daha da kötüye gittiği bir noktada Türkiye'nin uzun vadeli olarak yabancı para cinsinden borçlanma maliyetlerini de ciddi miktarda artırabilir. Biz bu sene 22 milyar dolar civarında bir cari açık vermeyi planlarken bunun çok daha ötesinde benim yine programlarda hep üzerinde durduğum sermaye hesabından çıkışlar dolayısıyla rezerv kayıplarına uğrayarak daha fazla fonlama ihtiyacı gösteren bir ekonomi haline gelme durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da bize 2025 yılı içerisinde ve 2026 yılı içerisinde yabancı borçlanma, dış borçlanma için ödemiş olduğumuz faiz yükünü daha da artırabilir diye düşünüyorum.
Peki Murat Bey biraz seyircimize sormuş. Bu işte faizler yükselecek. Dövizde bir tansiyon var. Maliyetler artacak. Kerim Murat'a Kerim Bey'in Kur'an'ı çınlattığım aktive katılmış. Merkez Bankası enflasyon tahminini yukarı çekmek zorunda kalacak muhtemelen diye. Zaten neredeyse her toplantıda bir sebeple yukarı çeker durumdayız. Bunun şirketler üzerinde hem tabii ki daha büyük yani yurt dışı borçlanma da yapabilen ama aynı zamanda içeride daha kısıtlı imkanlarda TL borçlanmak zorunda kalan şirketler açısından nasıl bir yansıması olacak?
Bir kere şirketleri şöyle söyleyelim. Bütün şirketler açısından ekonomik aktivite en azından önümüzdeki birkaç hafta önemli miktarda düşecektir. Buna bayram da dahil. Nereden anlayacağız bunu? Mesela geçen haftanın kredi kartı alışverişlerini bu perşembe günü görüyor olacağız. Zaten büyük bir ihtimalle geçen haftada bile ben kredi kartı aktivitesinde zayıflama beklerim ki bu hafta da beklerim aynısını. Bu içerideki ekonomik aktivitenin yavaşlaması anlamına gelecek. Birincisi bu. İkincisi bunun sonuçları var. Şirketler açısından, KOBİ'ler açısından, herkes açısından bir etkisi var. İkincisi tabii belirli ekonomik kararlar en azından yeniden belli bir öngörülünceye kadar ertelenecek. Ama tabii bunun dışında mesela Türkiye'nin bu ay hazinenin iki tane Eurobond ödemesi vardı. Ben geçen hafta veya en geç bu hafta hazinenin yeniden bir Eurobond'a çıkmasını bekliyordum. Öyle bir şey olmadı. Hazinenin bir daha ne zaman Eurobond'a çıkacağını da göreceğiz. Tabii onunla beraber özel sektörü de göreceğiz. Çünkü özel sektörün de Eurobond itfaları var. Ve onlar da yabancı para cinsinden borçlanacaklar. Başka nedenlerle de borçlanacaklar. Bu tarafta da önemli miktarda bir daralma göreceğimizi sanıyorum. Büyük bir ihtimalle şirketler de bayramdan sonra bir hasar tespiti yapacaklar. En azından şu bir 3 ayı bir kapatalım diyecekler. Tabii borsada halka açık şirketler de var. Oradaki rakamları da yakından görme şansımız olacak bir süre sonra. Hani Mart'ı nasıl kapattıklarını da göreceğiz. Tabii Mart'ta çok az etkilenmiş olacaklar. Sadece bir 10 gün etkilenmiş olacaklar. Hani aşağı yukarı bir fikir ediniriz oradaki rakamları görünce de.
Ömer Bey siz?
Ben özellikle sorunlu krediler tarafında son dönemlerde tüketici kredileri ve aynı zamanda tüketici kredi kartlarındaki yıllık artış hızlarına hep dikkat çekiyorum. Buralardaki artış hızları tüketici kredilerinde %120'lerin üstüne çıktı. Bir önceki dönemdeki tüketici kredilerinin oranının yani sorunlu kredi oranı dediğimiz oranın da üstüne çıkmış durumdayız şu anda. %3.6'lar civarındaydı. Daha da yukarıdayız. Yani nominal büyüklük olarak da 150 milyar TL'ye geldik bu iki tüketici kredileri ve tüketici kredi kartları tarafındaki sorunlu kredilerde. Ekonominin bu haliyle ben bu sorunun daha da büyüyerek gideceğini tahmin ediyorum. Diğer taraftan özellikle ihracatçılar belki bu kur artışı tarafında bir miktar belki nefes alır gibi olurlarsa bile yine bile o kadar perspektif olarak iyi bir perspektif yok hala. Onlara özellikle tedarik zincirindeki KOBİ'lerin son derece zor durumda olmaları, bir de üstüne üstlük bu son dönemde yaşadığımız finansal koşullar nedeniyle krediye erişimde ciddi zorluk çekecek olmaları dolayısıyla Haziran ayına kadar geliş sürecinde maalesef biraz problemli bir sorunlu kredi iklimi yaşama üzere yelken açmış gibi görünüyoruz diye düşünüyorum ben. KOBİ kredilerinde özellikle şunu söylemek lazım. Orada da artış hızları geçtiğimiz dönemdeki 2020 pandemi krizinde yaşamış olduğumuz hıza erişmek üzere. Nominal olarak zaten büyük. Hani bankacılık sektörünün bilançosu zaten büyüdü. Sorunlu kredi oran olarak da şu anda belki bankalar açısından yönetilebilir bir düzeyde. Ama şu perspektifi koymak lazım. Demin dediğim gibi yani mevcut şu andaki politikalarla ve bu perspektifle bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda bu ekonomi politikası zaten sürdürülebilir değil. O sürdürülemediği yerde de gerek KOBİ'leri gerek tüketiciyi çok ciddi anlamda etkileyerek bankacılık sektörünü belki etkileyebilecek sorunlu kredi oranlarına kadar erişme şeyi de var. Fırsatı demeyeyim yani yanlış anlaşılmasın problemi de var açıkçası.
Bir seyircimiz sormuş, yeniden yüksek faiz vererek rezerv toplayabilir miyiz?
Tabii her şeyin bir fiyatı var. Bir kere yani bu mümkün değil demek doğru olmaz. Her şeyin bir fiyatı var, mümkün. Fakat bedeli eskiye göre daha yüksek olabilir.
Yani faiz. Peki size bir şey sorayım. En kötüsü geride kaldı diyebilir miyiz bugüne bakarak? Bir seyircimiz onun sonucu Yunus Emre.
Bu kadar belirsizlikten bahsettikten sonra bence söyleyemeyiz. Yani başka başımıza neyin geleceği konusunda açıkçası siyaseten benim bir fikrim yok. Yani şunu söylemek lazım. Özellikle devlet erkinin, devlet sisteminin üzerinde oturduğu en önemli dayanak taşının adaletin ciddi anlamda örselendiğini ve insanların kafasında birer şüphe oluştuğunu görüyoruz. Şüphe değil artık, hani görünüyor da, öyle söyleyeyim. Yani böyle bir ortamda yatırım iklimi anlamında, tüketici anlamında, öğrenciler anlamında, emekliler anlamında, sanayici anlamında, herkesin kafasında geçmiş yaşadığımız, son bir ayda yaşadığımız deneyimler var. Bu deneyimlerin daha kötüsü olmayacak diyemeyiz bence.
Seyirci sorunu şey yapıyorum, daratıyorum. Size de sorayım. Tahvil faizi tepeye gördü mü sizce?
Keşke bilebilsek. Bunu kimse bilemez.
Bunu bilen, evet. Peki size bir şey sorayım. Fiziki altın talep artar mı?
Muhtemelen. Çünkü açıkçası yatırımcıların portföy tercihleri sırasında bu gibi ortamlarda en azından hani tangible olarak elleriyle dokunabilecekleri bir varlık sınıfı olması açısından artma ihtimali olur diye tahmin ediyorum ben.
Bloomberg özel son dakika haberi geçmiş. Ekonomi yönetimi mevduat ve fonlarda stopaj aranı düşerek Türk lirasını destekleme adımı atabilir diye hayalde gelecek.
Evet. Ya bu son derece makul. Hatta ben pazar akşamı beklerdim bunu. Çünkü bu noktada faizi daha fazla arttırmak yerine bir kere stopajı kaldırmak gerekiyor. Bunun ben bu akşam itibariyle resmi gazetede yayınlanmasını beklerim. Bunu sıfırlamak en azından piyasadaki yangına bir miktar hafifletecektir.
Bir seyircimiz sormuş Ömer Bey. Grev ve boykot muhalefetin dile getirdiği, özgürlüğün dile getirdiği hamleyi yaparsa bir etki görür müyüz ekonomide?
Görürüz. Yani açıkçası pazar günü 15 milyon kişinin oy kullanmış olduğu ve neredeyse hemen hemen tüm şehirlerde bu kadar büyük ciddi gösterilerin yapılmış olduğu bir ortamda insanlar ellerindeki ekonomik gücü bir şekliyle bu tepkiyi göstermek açısından da kullanabilirler diye düşünüyorum. Onun da ekonomiye yansıması kaçınılmaz olur.
Teşekkür ederiz. Söylemek istediğim bir şey var mı programı kapatırken?
Zor bir hafta olacak. Bakalım. Bayramdan sonraki çarşamba günü esas piyasayı göreceğiz, dediğim gibi hasar tespitini bayramda yaparız.
Sizin için kritik tarih 9 Nisan yok. 2 Nisan.
2 Nisan.
2 Nisan. Evet. Sizin versiniz.
Hasar tespiti yapılır. Hasar tabii ki belirli anlamda tekrardan önlenebilir. Önlenebilir demeyeyim. O hasar yeniden onarılabilir ama şunu söylemek lazım. Hani programın başında söylemiş olduğum Sisifos tanrısı gibi elimizdeki o koskoca yüklü taşla dağın tepesine kadar çıkıp tekrardan aşağı düşmek toplumu çok yordu. Bu kadar psikolojik anlamda yorulmuş olan toplumların benim endişem yaratıcı, üretken, verimli bir geleceğe bakışlarının olmaması, olamaması. O yüzden ben böyle bir endişe içerisindeyim. Umuyorum haksız çıkarım.
Evet, bu tip olayların kısa vadeli sonuçlarından daha çok orta vadeli sonuçlar daha yıpratıcı ve markette oluyor diyelim. Teşekkür ederiz. Hem izleyenlere hem size.
Teşekkür ederiz.
Videodan çıkmadan beğenip de çıkarsanız çok seviniriz diyelim ve başka yayınlarda görüşmek üzere.